bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Safiye Sultan, Anne Chamberlain, İnkılap Kitapevi, 3. baskı, Mart 2000, çeviren Solmaz Kamuran, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Elvan Eker. Safiye Sultan, hadım edilmiş bir aşk, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılına farklı bir ışık düşüren üçlemenin ilk cildi. Diğeri iki cilt ise Safiye Sultan ya İpek Urgan ya Gümüş Hançer ve Safiye Sultan Sözüm Ki Tek Sana Geçmez, Celladımsın Ey Zaman adlarıyla önümüzdeki günlerde okurlarımızla buluşacak. Bu üç ciltlik romandaki karakterlerin büyük bir bölümü gerçek kişiler, tabii olaylar da öyle. Chamberlain bize Osmanlı tarihinin önemli bir geçiş dönemini bir hadımın ağzından yazmayı tercih etmiş. Bunu da kadın ve erkek dünyasını aynı anda gözlemleyebilecek olan yalnızca onlardı diye açıklıyor. Öykü 16. yüzyılda Osmanlı'da geçiyor. Venedikli bir asilzadenin kızı olan güzel Sofia Bafo, korsanlar tarafından kaçırılarak Şehzade Murad'a verilmek üzere Osmanlı haremine satılmıştır. Kısa zamanda haremin en önemli kadınları arasına giren ve sultan anasının gözdesi olan Safiye ile aynı gemide bulunan İtalyan gemici Giorgio Veniero'nun kaderi benzer şekilde gelişmez. Giorgio hadım edilerek kaybettiği erkekliğini Safiye'ye duyduğu tutkulu aşkta yaşar. Tarihsel zenginlik ve çarpıcı bir romantizmle işlenmiş olan bu romanda muhteşem Süleyman'ın hüküm sürdüğü topraklarda yaşanan büyük bir aşkın yanı sıra saray ve harem entrikalarına, hadımlar arasındaki ölümcül mücadeleye ve erotizmin en uç, en sapı boyutlarına tanık olacaksınız. Bölüm 1. Giorgio 1. Upuzun ömrümün gelmiş geçmiş binlerce günü içinde en unutulmazı Vali Bafo'nun kızına rastladığım gündür. Ben Giorgio Veniero. İşte o gün bir manastır duvarının tepesine tırmanmak zorunda kalmıştım. Hem yılın hem de benim mevsimime denk düşmesine karşın gençlik ateşiyle dolu bir karnaval şakası değildi bu. Gizli bir mesajı iletmekle görevlendirilmiştim ve bunu yerine getirebilmek için o duvara tırmanmam gerekiyordu. Venedik dukasının benzer koşullar altında herhangi bir genç kıza söyleyeceklerinden hiçbir farkı olmayan mesajı ilginçleştiren tek şey onu ileteceğim genç kızın kendisiydi. Majestelerinin sekreteri bu genç kızın gizli isteklerinin cevabına biraz şaka ve alay katmayı düşünmüştü galiba. İçimde yeni yeni tomurcuklanmaya başlayan romantizm ve serüven istekleri bu öneriyle kıpır kıpır oluverince balıklama atlamıştım fırsatın üstüne. Daha önce bir manastır bahçesi görmemiştim. Tabii ki bir rahip değildim ve olmaya da hiç niyetim yoktu. Bu ateşlenmenin nedeni herhalde yaşamın kabuğunu çatlatan ilkbahardı. Oysa mevsim hala kıştı. Üzerinde saklanmaya çalıştığım çınarın salkım saçak geyik boynuzlarına benzeyen çıplak dallarındaki yünümsü püsküllerin bana faydası yoktu. Havanın da sert, soğuk ve netti, elmas gibi. Sanki soyulmuş bir bahçenin iskeletiydi gördüğüm. Islak, humuslu toprağın kokusu, vıyır vıyır çalışan solucanlar, çiçeksiz nemli tarhlar ve çuval üstünde bir safir gibi gökyüzünün altında yapayalnız, savunmasız dikilen ben. Genç kızın kaçamak konusundaki yeteneklerinin oyuncağı olacağımı, yani bir anlamda onun karşısında çaresiz kalacağımı bile bile ve yakalanma korkusuyla içim titreyerek ağaçta biraz daha yukarı tırmandım. Havanın ayazından duyarlılığını kaybeden parmaklarım iyiden iyiye beceriksizleşmişti. Ve sonunda o göründü. Yanında halası vardı. İkili bahçenin öbür ucundaki gri, taş duvarlı yemekhanenin karşısındaydı. Ne duruştu o. Eğer ben de onun gibi unutulmuş eski bir mezarda açmış orkide gibi dursam, başım ciddi belalara girerdi mutlaka. Yaşlı kadının bana dönük yüzü sanki taş duvarın bir parçasıydı. Kalbim duracak gibiydi. Ellerimse giderek şapşallaşmıştı. Tutunamaz haldeydim. Madonna Baffo'nun halasını bahçeye çıkarması nasıl bir dikkatsizlikti. Şayet bu karşı çıkamayacağı bir beraberlikse en azından benim gizlendiğim tarafa bakmasını engelleyemez miydi? Manastır bahçesinde saklanan bir genç adam. Beni fark etse bu yaşlı kadın kim bilir neler neler söylerdi. Halanın başörtüsünün arasından görünen yüzü kış sonunda bir yaban elmasına benziyordu. Kırmızı, yumuşak, kırış kırış ve rahatsız edici. Acıyla doluydu. Sepet dibinde unutulmuş bir meyve, dine adanmış bir bekaret, insanlığın parlak geleceği uğruna kendini feda ediş. Acı acı üstüne katmerlenmişti bu yüzde. Mutsuz rahibeye şöyle bir bakış atmaktan daha fazlasına asla cesaret edemezdim. Kadının yüz hatlarının dışında bir şey daha dikkatimi çekmişti. Bu beraberlikte garip bir bağlılık, bir çeşit büyülenme vardı sanki. Tek düşündüğüm Baffo'nun kızının halası üzerindeki etkisini bal gibi bildiği ve bir ip cambazının izleyicilerin nefesini bir an kesmek uğruna dengesini yitirme numarası yapması gibi tehlikeyle oynadığı oldu. Ve kendime sordum, neden? Neden izleyiciler oturup bir hüneri adam gibi seyretmek yerine nefeslerinin kesilmesi heyecanını tercih ederler? Tekrar bakmaya cesaret edebildiğimde yaşlı kadın gitmişti. Sanki buharlaşıp uçmuştu. Nereye gittiğini anlayamamıştım. Ve genç kız onu tanımam için bir şifre olan popüler şarkıyı ıslıkla çalarak benim saklandığım yere doğru yürüyordu. Islık çalan kızları ve horoza üzenip ötmeye çalışan tavukları kötü sonlar bekler. Dedikoducu yaşlı kadınlar gibi bunun üstüne bir şeyler türetmediysem de manastırda yetiştirilen soylu bir kızın böylesine arsız, hayasız bir şarkıyı nasıl öğrenmiş olduğunu çok merak etmiştim. Bana doğru o çınarın dibinde buluştuklarının ilki olmadığımı ima eden bir edayla ilerliyordu. Biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Ama bir sürprizle karşılaştığımda söylenemezdi. Yine de itiraf etmeliyim ki halasıyla sık sık oynadığını sandığım bu gizemli oyun beni şaşırtmıştı. Bir de sandığımdan çok genç olması. Gemiciliğimin onu etkilemesini umarak ağacın gövdesinden hızla aşağı kaydım. Madonna Baffo 14 yaşına göre uzun boyluydu ve yaşıtlarından daha kadınsı bir görünüşü vardı. Beni esas allak bullak eden inanılmaz güzelliği oldu. Soluğum kesilmişti. Sanki gece yarısı bir hayaletle karşılaşmıştım. Başkaları da bunu söylemişti ve onu gençliğinde şu kasideciler bile doğmadan önce gören ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Yürüdüğünde bu bir danstı. Dama taşlı patikada saç tellerine kadar tüm vücudunu titreten adımlarla adeta neşeli bir saray dansı yaparmışçasına geliyordu. Büyü doluydu bu. Hem izleyen hem de yapan için. Duygu dolu adımlar, ıslıkla çaldığı popüler, bayağı şarkıya eşlik ediyordu. Şarkının adı hatırladığım kadarıyla "Gel hadi aşkım gel, tomurcuklanan koruya geldi." Bana ulaştığında önündeki çukura düşürdüğüm şapkamı temizleyip üzerindeki mavi boyalı deve tüyünün tozunu almaya çalışıyordum. "Madonna Baffo," dedim. "Size kendimi tanıtabilir miyim? Ben Giorgio Veniero, hizmetinizdeyim eğer izin verirseniz." "Sen dükün adamısın." Soru sormaktan çok durumu saptayan bir sözdü bu. Kızın iş konuşması tonundaki sesiyle hemen derlenip toparlandım. Yine de ona baktığımda pek de kendime gelmiş sayılmazdım. Manastır yaşamının biçimlendirmesi kıyafetlerinden çok tavırlarında baskındı. Elbisesi kahverengiyle olgun portakal kızıllığı arasındaydı ve üzerinde şeftalimsi altın boyamalar vardı. Saten kumaş aşığının kollarında kıkırdayan şehvetli bir zampara gibi bu zenginliğin pırıltılarıyla sanki yaramazca fingirdeşiyordu. Aynı zarif görüntüye sahip daha mütevazı etekliklerden en az 4 tane daha çıkardı. Baş parmak kalınlığında pillerle donanmış bu elbiseden. Son moda yeleğin önü kısaltılmıştı ve şeffaf gömleğin arasından görünen bereketli gerçek insanda binbir arzu uyandırıyordu. Elbisenin balonumsu kollarının mutlak bir hikayesi olduğunu düşündüm. Aksi suratlı yaşlı hala, bir kol için en azından 2 kat kumaş alınması konusunda kim bilir ne yalvarış, yakarış ve numaralarla nasıl ikna edilmişti. Ama mutlaka arkasını döndüğünde kız pek çok şey daha kapmıştı. kumaşın kabarıklıkları ihtiraslarla doluydu. Havva'nın çaldığı elmanın hem yalvarışın hem de günahın sembolü olması gibi. Daha önce gayet doğal ve hoş biçimde duran pantolonumun önünde aniden beliren münasebetsiz kabarıklıktan tedirgin, "Hizmetinizdeyim," diye tekrarladım. O sabah özenle giyinmiştim. Duvarlara tırmanmam gerekeceğini bildiğimden, dizlerime kadar üzeri yaldız işlemeli, lacivert Türk kadifesinden dublelerle kendimi korumaya almıştım. Kıyafetim belki de saygın elçilik görevlilerinkini andırır bir havada bir parça abartılıydı. Ama yeşil mavi hareli yeni ipek pantolonumun ve çift kat lacivert kadife ceketimin arasından görünen pırıl pırıl beyaz keten gömleğimin yaratmasını beklediğim etkiden emindim. Denizlerde ve kıyı kayalıklarında geçen yaşamım bana uzun ve güçlü bir çift bacak, düzgün kalçalar ve gergin bir karın vermişti. Bu yüzden pantolonun beliyle çift kat ceket tam olarak buluşmuyor ve bu aralıktan da gömleğim görünüyordu. Bu görüntünün daha fazla aşırılıkla gölgelenmesini istemediğim için kısa kenarlı bir dövüş şapkası seçmiştim. Uzun, hareketsiz bir bekleyişten ve bu genç kızın üzerimdeki ateşli etkisinden titreme nöbetine girmek üzereydim. Ama yine de şapkamı prova edilmiş bir kabadayıca havayla omuzlarıma doğru geri atmayı başararak onunla yüz yüze geldim. Sonra da hemen çenemi ovaladım. Hala yeterince çoğalmamış olan sakalımı tarayarak, şekiller vermeye çalışarak alışılmışım dışında zaman harcamıştım o sabah. Sonunda da Madonna Buffo'nun temiz tıraşlı, batılı bir görünüşü, benim bir türlü hala edinemediğim sakallı doğulu görünüşüne tercih edeceğini umarak sinek kaydı tıraş olmuştum. Ne yazık ki 2 saat sonunda uzamaya başlayan kıllar yalnızca çene ucumdakiler değildi ve almış olduğum bu kararın doğruluğundan artık kuşkudaydım. 15'imde yaşıma göre bayağı deneyimden geçmiştim. Ama bunun bana kazandırdığı özgüven doğrusu bayağı azalmaya başlamıştı. Buffo'nun kızı beni kahverengi sonbahar yapraklarının sakinliğinde gözlerle süzdü. Emsalsiz dolgunluğunu daha sonra öğreneceğim ağzı, görüşmemizin hazırlığında ince ve gergindi. Bakışlarıyla beni incelemesi güçlü ve kısaydı ama arzudan yoksun değildi. Yine de bana doğru ilerlerken beni kıvrandıran acılı arzunun tam karşılığı değildi bu. Pek çok kızın böyle durumlarda bir türlü başa çıkamadığı o yüz göz kızarmalarının ve sıkıntıdan ateş basmaların esamesi bile okunmuyordu onda. Benim soylu süsümün püsümün içine bir dalıverişi yalnızca onların altındaki tenimi değil başka şeyleri de göreceği kesindi. Orada şaşkın ve kendi düşüncelerimden bile utanarak dikilip kala kaldığım andaki garip durumu ancak uzun yıllar sonra isimlendirebiliyorum. Rastladığı tüm erkeklere yaptığı gibi bende de gözün diktiği güçtü. Üstelik benim durumumda bu güç yalnızca bir manastır duvarına tırmanabilmekten ibaret olsa bile. Buffo'nun kızı kımıldadığında dans eder gibiydi. Üstelik de işveli bir kadın gibi değil, yarış öncesi kapıda sabırsızlanan bir kısrak gibi. O öğleden sonra henüz 14'ünde içinde tutuşmuş arzunun adı da ihtirastı. Hadi söyle mesajını. Karmakarışık duyguların yarattığı şaşkınlığım onu sabırsızlandırmıştı. Dük tarafından size gizli bir mesaj iletmekle görevlendirildim. Kızardım ve sonra da kekelemeye başladım. Neredeyse 1 saattir buradasın. Sabırsızlığı vahşice azgınlaşmıştı. Ve şu ana kadar söylediğin hiçbir şey mesajla ilgili değil. Dük'ün adamı olduğunu ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Venedik'teki her sokak çocuğu da senin Dük'ün adamı olduğunu biliyor mu? Elbise kıvrımlarının arasından görünen tenini seyretmekten cevap veremiyordum. Omuzları, köprücük kemikleri, bir dizi inciyle süslenmiş bembeyaz ve upuzun boynu harikulade güzel bir yontu mükemmelliğindeydi. Minik burnu ve çenesiyle oval yüzü, 2 küçük çimdik atılmış Floransa mermerinden bir yumurtaydı sanki. Bu biçim kulaklarında sallanan ağır, gözyaşı damlası şeklindeki incilerde yansıyordu. Ve gözleri, o renk, o büyüklük, o ışıklar bademleri hatırlatıyordu. Hadi diye ısrar etti. Majesteleri Venedik Cumhuriyeti'nin büyük dükü bana neler söylüyor? Ben Sofia Buffo, Korfu Adası valisinin kızı. Babam tarafından apar topar adaya gitmem emredildi. Sanıyorum ki bana adanın görgüsüz zenginlerinden bir koca bulmuş. Bununla hem kendi pozisyonunu garantileyip güçlenmeyi hem de ada yerleriyle bir küçük kan bağı kurmayı hedefliyor herhalde. Onun konuşmasını izlerken Buffon'un kızında en belirgin özelliğin saçları olduğunu fark ettim. Pek çok Venedikli kadın güzelleşme uğruna limon ve sirke ile saçlarının rengini açıp onları cansız, mat, yolunmuş ot demetlerine benzetirdi. Onun sarışınlığı ise gerçekti ve başa çıkılmaz bir canlılıkla doluydu. Pırıl pırıl altın telcikler başındaki beyaz tülün loşluklarından dökülüyordu. Ve bu baştan çıkarıcı karışıklık bana onun tamamen masum olmadığını düşündürtüyordu. Masum değildi fakat o sırada kesinlikle bu etkisinden habersizdi. "Bir Korfulu ile evleneceğim ha?" diye üzüntüyle bağırdı. "Ben buna mı layığım? Göklerdeki yüce tanrım, tırnaklarının içi kapkara kirle dolu bir köylü mü olacak benim kısmetim?" Utançla şapkamı kavrayarak ellerimi arkada kavuşturdum. Çünkü tırnaklarımı genellikle ihmal ederdim. Ben her şeyin merkezinde olması gereken Sofia Buffo. Tam yürekte olması gereken. Tek dileğim bu. Tam yüreğinde olmak her şeyin. Kendimi bu sıkıntılı durumdan kurtarmak için dünyayı da ne çok bildiğimi ima eden bir biçimde Korfu çok güzel bir adadır dedim. Onun güzel limanında 4 kez demir attım. Hatta bir seferinde babanızla da karşılaştım. Çarpıcı bir adam. Tıpkı kızı gibi. Bu iltifatı onun yüzüne bakarak söyledim. Ve sessizliğini de devam etmem için verilmiş bir izin olarak algıladım. Ve Korfu sanıldığı gibi öyle her şeyin merkezinden de pek uzak değildir. Bizim doğu ticaret yollarımızın gırtlağı, Adriyatik denizinin ağzı gibidir. Güvenli bir Korfu, Venedik için çok önemlidir. Aptal diye bağırdı. Bunları bilmediğimi mi sanıyorsun? Babam çok güzel mektuplar yazıyor. Evet, ama Korfu nedir? Venedik'le dünyanın neresi kıyaslanabilir? İşte San Marco Meydanı, işte Düklük Sarayı, işte dünyanın her yerinden gelen gemilerin yanaştığı büyük liman, işte benim kalmaya kararlı olduğum yer, her şeyin kontrol altında tutulduğu yer. Onun dünyayı bu şekilde hayal etmesini ve bu duyguları keskin bir biçimde bir manastırda yaşamasını oldukça garip bulmuştum. "Hadi söyle bana," diye devam etti. "Dük ne diyor? Bana Korfulu bir köylüden daha iyi bir koca bulmuş mu?" "Adam bir köylü değil." Bir başkası adına konuşmak beni nasıl da coşturmuştu. Dürüst olmak gerekirse bunu kendim için asla yapmazdım. Ailesinin adı altın kitaptaki listede. "Benimki de, benimki de." Sesli olmasa da yüreğim konuşup duruyordu. "Ve ben sülalemizin son erkeğiyim. Uygun ve zorunluyum evlenmeye. Hatta bunun için ölüyorum." "Adı mutlaka kitapta olmalı. Yoksa asil Buffo ailesinden biriyle evlenmeyi insan aklına bile getiremez." Buffo'nun kızı sert bir el hareketiyle sözlerimi kestirip attı. Aynı kolaylıkla altın kitabı da fırlatıp atabilirdi. "İşte Dük'ün yeğeni. Duyuyorum. Genç, hoş biri. Üstelik bekar bir adam. Şimdi sabrını yitirme sırası bana gelmişti. Dük'ün yeğeninin onun yaşının 2 katı olmasına karşın bir şapşal olduğunu biliyordum. Üstelik benden daha iyi bir kısmet de olamazdı. Demek Dük'ün yeğeni. Bu çok önemli öneriyi majestelerine yapma cüretini de göstermişsinizdir herhalde." "Tabii, neden olmasın? Babamın adımızı küçültme pahasına o valilik gemisine almasına karşın ben bir Buffo'yum ve onun gibi de olmayacağım. Kendime uygun biri için herkesle konuşabilirim. Dük'le de, gerekirse Papa'yla da. Aklımdan geçenleri Aziz Marco'ya söylemekten bile çekinmem. Eğer beni dinlemezse bu mükemmel fırsatı kaçırdığı için bu onun kendi hatası olur." Bir manastır bahçesinde bu tarz sözlerin edilmesinden tüylerim diken diken olmuştu. "Aziz Marco bireysel fırsatların peşinde ve gereksiniminde biri değildir," dedim. "Ve genç bir kadın kendi evliliğini ayarlama çabalarında olmamalıdır. Böyle bir şeyi dullar bile yapmaz. Genç kadınlar, kadınlarmış, yuh olsun, aptal kazlar sürüsü. Onların arasında yaşamak zorundayım, sen bilmiyorsun. Asla onlardan biri gibi davranmak istemem. Çünkü hepsi de gülünç ve salak. Söyle bana, Dük ne diyor? Yeğeniyle evleniyor muyum, evlenmiyor muyum?" "Sanmıyorum," diye cevap verdim. "Hayır, öyle mi? O halde kim olacak? Barbarigo'lardan biri mi? Andrea Barbarigo. Kötü bir kısmet olmaz. Hoş bir adam." Bu genç asil adamın bizimkine benzer adının geçmesiyle birlikte heyecandan damarımdaki kan azgın bir nehir gibi akmaya başladı. O ise beni hiç önemsemeyen bir pozda saymaya devam ediyordu. "Bir Priuli belki de, ya da bir Barbaro." Veniero'nun adı ağzına alınmadı. Bizim soyumuz da en az diğerleri kadar gözdeydi oysa. Servetimiz azalmaktaydı ama şahsi çabalarımla onu geliştirip arttırma azmindeydim. Hadi söyle bakalım şu dükün mesajını diye tekrarladı. Kararlaştırılan yere, kararlaştırılan zamanda geldiğine göre bana söyleyecek bir şeylerin olmalı. Artık yalnızca ona değil, kendime de kızgındım. Majesteleri Dük Hazretleri, babanızın size emrettiği gibi Korfu'ya giden gemiye binmenizi söylüyor. Aksi takdirde sizi dizlerine yatırıp kendi öz kızına yapacağı gibi bir temiz dövecekmiş. Bir bafo kızına ne çeşit bir mesaj bu? Bir kibar hanımefendiyle bu şekilde konuştuğun için seni meydanda teşhir ettiririm ben, rezil. Affedin beni Madonna. Fakat bunlar tam tamına onun sözleridir. Eğer bunun doğrulanmasını istiyorsanız benimle birlikte saraya gelin. Dükün karşısına birlikte çıkalım. Aslında söylediğim tam olarak gerçek değildi. Majestelerinin huzurunda daha önce hiç bulunmamıştım. Yalnızca onun rutin mektuplarına cevap veren sekreterle görüşmüştüm. Ama şimdi kızım bunu istismar etmesine izin veremezdim. Vali Bafo, dükün seçilmesinde payı olan biriydi. Ve sadık bir sekreter de kızı buna uymasa bile valiye itaat edilmesi gerektiğini biliyordu. Bafo'nun kızı öfkeyle azıcık renklendirilmiş olsa da gerçeğine çok yakın olan bu küçük yalanıma inandı. Pekala, iyi günler sinyor. Veniero, adımı onun için tekrarladım. O benim asaletimi ve ünvanımı önemsemese de ben ona özellikle Madonna diyerek bunu bir kez daha hatırlattım. Eğer Barbarigo'ya kendi başınıza bir takım notlar yollamayı düşünüyorsanız dedim, bunu unutun. Kıskançlık sesime keskinlik kazandırmıştı. Devam ettim. Belki de biliyorsunuz, ben de sizinle aynı gemide olacağım. Büyük Santa Lucia'nın ikinci kaptanıyım. İkinci kaptan. Aşağılayarak söyledi bunu. Şimdi görüyorum ki yalanlardan ibaretsin. Değil bir kadırganın, bir balıkçı teknesinin ikinci kaptanı bile olamayacak kadar gençsin sen. Bu kez gerçeği söylemiş olmama rağmen küçümseyen ses tonu beni öylesine yaralamıştı ki kendimi berbat bir övünme tiradı yaparken yakalanmış gibi hissediyordum. Amcam geminin kaptanıdır diye cevap verdim. 8 yaşımdan beri onunla birlikte denizlerdeyim ve bana böylesi sorumluluklar verecek kadar güvenir. Bir de şuna eklemeliyim. Arkasına doğru yürüdüm. Aynı zamanda sizin ve kutsal refakatçinizin güvenli gezisinden de ben sorumluyum. Halanın manastırına doğru işaret ettim. İyi günler Madonna, Bafo. Sizinle Aziz Sebastian günü deniz yükselirken görüşeceğiz. Kız bunun üzerine nefesini tuttu ve küçük bir öfkeli çığlıkla bıraktı. Durdu, yerden bir avuç çakıl taşı alıp bana doğru fırlattı. Benim gibi gemi halatlarında dolaşmaya alışık biri için duvara bir anda tırmanıvermek hiç de zor değildi. Onun öfkesine ulaşamadığı duvarın tepesine tünedim. Şapkama tekrar dokundum ve Vali Bafo'nun kızına veda ettim. Aziz Sebastian gününe kadar. Sonra duvardan atladım. Küfürleriyle uğurlanarak dar sokak ve kanal boyunca uzaklaştım. 2. Öğleden sonra başımdan geçenleri anlattığımda amcam Jakob şaşırmış bir edayla başını iki yana sallayarak ihtiraslı ve başına buyruk bir kız dedi. Bir an ürperdim. Aynanın önünde takmaya çalıştığı çatık kaşlı, grotesk burunlu siyah maskenin ardından gelen hışırtılı ses sanki bir mezardan yükseliyormuş gibiydi. Amcam uzun konik bir beyaz şapkanın parçası olan maskeyi yüzünden çıkardı. İşte şimdi benim tanıdığım ve sevdiğim adamdı. Anne ve babamı kaybettiğim o korkunç salgında onun da karısı ölmüştü.